Ayrım 25, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 331. 25. Kısım. Wallander düşünde kendini suda yürüyor gördü. Kendini içinde bulduğu dünyanın garip bir mavi rengi vardı. Gökyüzü ve bulutlar maviydi. Uzaktaki ormanın kenarı da maviydi. Ve kayalıkların tepesinde de mavi kuşlar uçuşuyordu. Ve de bir su üstünde yürüyordu. Konovalenko da bu düşün içinde bir yerlerdeydi. Wallander onun kumdaki ayak izlerini sürmüştü. Kumsaldan yokuşa doğru uzanması gereken ayak izleri suya doğru yönelmişti. Düşünde bu izleri izlemesi gerektiğini hissetmişti. Dolayısıyla da suda yürümeye başlamıştı. Sanki ince bir camın üzerinde yürüyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Suyun yüzeyi dalgalıydı. Mavi adacıkların ötesinde ufka yakın bir yerlerde Konovalenko duruyordu. 17 Mayıs pazar sabahı erkenden uyandığında düşünü net olarak hatırlıyordu. Stenvida'nın evindeki kanepede uyumuştu. Yavaşça kalkıp mutfağa giderek saate baktı. 5:30'tu. Stenvida'nın yatak odasına bir göz atınca onun çoktan kalkmış olduğunu gördü. Büyük bir olasılıkla atların yanına gitmiş olmalıydı. Wallander fincanına kahve doldurarak mutfak masasına geçip oturdu. Yeniden bir gece öncesini düşünmeye başlamıştı. Bir bağlamda içinde bulunduğu durumu değerlendirmek çok kolaydı. O artık aranan bir adamdı ve herkes kendisini arıyordu. Ama yaralanmış, hatta ölmüş de olabilirdi. Dahası tabancasının namlusunu iş arkadaşlarına çevirerek aklını yitirdiğini kanıtlamıştı. Konovalenko'yu yakalamak için Yiğistatlı baş müfettiş Wallander'in izini de sürmek zorundaydılar. Buraya kadar içinde bulunduğu durum açık seçikti. Bir gün önce Stenvi'den akşam gazetelerinin kendisinden söz ettiğini söylediğinde kendisine verilen bu rolü üstlenmeye karar vermişti. Böylelikle gereksinimi olan zamanı da kazanacaktı ve Konovalenko'yu yakalayıp gerekirse öldürmek için bu zamana gereksinimi vardı. Wallander kendini kurbanlık bir koyun gibi ortaya attığını düşündü. Konovalenko'nun yakalanması için kim bilir kaç polisin daha yaralanması, belki de öldürülmesi gerekiyordu. Bunları önlemek için de kendini feda edecekti. Bu düşünce ürpermesine neden oldu. Ama bu ortamdan kaçıp kurtulamayacağını hissediyordu. Sonucu ne olursa olsun yine de başladığı işi bitirmek zorundaydı. Wallander Konovalenko'nun neler düşünebileceğini tahmin etmeye çalıştı. Konovalenko'nun varlığını göz ardı etmeyeceğine karar verdi. Konovalenko onu ciddi bir düşman olarak görmese bile Wallander'in sonuçta bir polis olduğunu ve gerektiğinde de tabancasını kullanmak için duraksamayacağını anlamış olmalıydı. Zor olsa da Wallander'e saygı duymalıydı. Wallander asla gereksiz yere risk almayan bir polisti. Hem ürkek hem de dikkatli bir insandı. İlkel davrandığında bu içinde bulunduğu koşullarından kaynaklanmaktaydı. Ama Konovalenko hakkında ne düşünürse düşünsün, ben olmak istediğim kişi değilim diye geçirdiği içinden Wallander. Konovalenko'nun kafasından nelerin geçtiğini de anlamaya çalıştı. Viktor Mabasha'yı başarıyla öldürdükten sonra Scania'ya geri dönmüştü. Wallander onun tek başına hareket ettiğine inanmakta zorlanıyordu. Yanında Raykov'u getirmişti ama dışarıdan yardım almadan olay yerinden kaçmayı nasıl başarmıştı? Raykov'un eşi Tanya mutlaka oralarda bir yerlerde olmalıydı. Belki de Wallander'in bilmediği ve Konovalenko'ya yardım eden biri daha vardı. Daha önce de sahte bir isimle ev kiralamışlardı. Belki de yine bir evde gizleniyorlardı. Bunları düşünürken Wallander birden yanıtlanması gereken çok önemli bir sorunun daha olduğunu fark etti. Viktor Mabasha'dan sonra ne olacak dedi kendi kendine. Tüm bu olanların merkezini oluşturan cinayet ne olacak? Tüm ipleri, hatta Konovalenko'nun iplerini bile çeken o görünmeyen örgüte ne olacaktı? Her şey iptal mi edilecekti? Yoksa bu kimlikleri bilinmeyen adamlar hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyebilecekler miydi? Kahvesini içti. Tek bir şeyin açık seçik olduğuna karar verdi. Konovalenko'nun kendisini bulmasına yardım etmeliydi. Eve saldırdıklarında Wallander'i de aradıkları kesindi. Viktor Mabasha'nın son sözleri Wallander'in nerede olduğunu bilmediğine ilişkindi. Ne var ki Konovalenko bunu öğrenmeden asla rahat etmeyecekti. Holden gelen ayak seslerini duydu. Steinway'den içeri girdi. Üstünde kirli bir tulumla çamurlu çizmeler vardı.
''Bugün Jägersroh'da yarışlar var.'' dedi. ''Gelmek ister misin?''
Wallander bir an için heyecanlandı. Kafasındaki düşüncelerden kurtulmasına neden olabilecek her şey açıktı. ''Sis de koşuyor mu?'' diye sordu.
''Evet, hem de kazanacak.'' dedi Steinway'den. ''Ama kumarbazların ona ne denli inandıklarını bilemiyorum. Birkaç kuruş kazanabilirsin, tabii istersen.''
''Bu atın en iyisi olduğundan nasıl böylesine emin olabiliyorsun?'' dedi Wallander.
Steinway'den ''Sis tam bir canavar.'' diye cevap verdi. ''Bugün de kazanacağından eminim. Ahırda çok huzursuz. Paraların ortaya konulduğunu seziyor. Onunla koşacak olan diğer hayvanlar kesinlikle onun kadar iyi değil. Bunu o da biliyor. Norveç'ten gelen birkaç at daha var ama onlar hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Bana kalırsa bizim Sis onları da geçer.''
''Bu atın sahibi kim?'' dedi Wallander.
''Morel adında bir iş adamı.''
Bu ad Wallander'e hiç de yabancı gelmemişti. Kısa bir süre önce bu addan söz edildiğini duymuştu ama şimdi çıkaramıyordu.
''Stockholmerli mi?'' ''Hayır, Skaneli.''
Birden Wallander'in kafasında bir ışık yandı. Peter Hansson ve su tulumbaları, çalıntı malların alım satımıyla uğraşan Morel. ''Bu Morel ne iş yapıyor?'' diye sordu.
''Steinway'den sana doğruyu söylemem gerekirse karanlık işlerle uğraştığını sanıyorum.'' diye karşılık verdi. ''En azından söylentiler bu yönde. Ama eğitim faturalarını zamanında ödüyor. Paranın nereden geldiği beni ilgilendirmez.''
Wallander başka bir şey sormadı. ''Geleceğimi sanmıyorum ama yine de teşekkür ederim.''
''Ulrika yiyecek bir şeyler almaya gitti.'' dedi Steinway'den. ''Bir iki saat içerisinde atları alacağız. Kendi başının çaresine bakman gerekecek.''
''Dueti de alacak mısın?'' diye sordu Wallander.
''İstersen sana bırakabilirim.'' dedi Steinway'den. ''Ama depoyu doldur, ben sürekli unutuyorum.''
Wallander atların özel araca bindirilmelerini ve yola koyulmalarını izledi. Kısa bir süre sonra da kendisi de yola çıktı. Yistat'a geldiğinde Maria Gatan'a gitme riskini göze aldı. Ev kordon altına alınmıştı. Duvarda delikler vardı, pencerelerin camları paramparça olmuştu. Kente doğru gitmeden evinin önünde kısa bir süre durdu. Askeri eğitim alanının önünden geçerken park etmiş bir polis arabası gördü. Sis dağıldığından, mesafe hatırladığından da kısa gibi gelmişti. Kaseberga limanına doğru sürdü arabayı. Fotoğrafı gazetelerde yayınlandığı için sokaktaki insanların kendisini tanıma olasılığı vardı. Ama gazetelerdeki resmi oldukça eskiydi. Tek sorun tanıdığı biriyle karşılaşma olasılığıydı. Bir telefon kulübesine girerek babasını aradı. Umduğu gibi telefonu kızı açtı. ''Neredesin?'' diye sordu Linda. ''Neler yapıyorsun?''
''Beni iyice dinle.'' dedi Wallander. ''Yanında birileri var mı?''
''Hayır, büyük babam resim yapıyor.''
''Kimse yok mu?''
''Yok dedim ya.''
''Polis kapıya bir nöbetçi koymadı mı? Yolun kenarına park etmiş bir araba yok mu?''
''Tarlaların birinde Nilsson'un traktörü var.''
''Başka?''
''Baba, burada kimse yok. Endişelenmeyi bırak.''
''Birkaç dakika sonra orada olacağım. Büyük babana bir şey söyleme.''
''Gazetelerde ne olduğunu biliyor musun?''
''Bunu daha sonra konuşuruz.''
Ayze'yi yerine koyarken bir yandan da Raykov'u öldürdüğünün henüz açıklanmamasına sevindi. Polisin bu konudan haberi olsa bile Wallander geri dönünceye değin bu bilgiyi açıklamayacaktı. Bunca yıllık polis deneyimi bu konuda emin olmasını söylüyordu. Kaseberga'dan doğruca babasının evine gitti. Arabayı ana caddede bırakıp karşı kaldırıma geçerek ara sokaklardan dolaşıp eve gitti. Linda kapının önünde durmuş babasını bekliyordu. İçeri girdiklerinde babasına sarıldı. Bir süre konuşmadan öylece durdular. Wallander kızının ne düşündüğünü bilmiyordu. Bildiği kadarıyla bazen sözcüklerin gereksiz olduğu güzel bir ilişki oluşmuştu aralarında. Mutfak masasında karşılıklı geçip oturdular.
''Büyük babam bir süre gelmez.'' dedi. ''Onun çalışma disiplini hakkında çok şey öğrendim.''
''Yayınatçılığı?''
İkisi de aynı anda bir kahkaha patlattı. Wallander birden ciddileşti. Kızına olanları ve neden yarı deli bir polis rolüyle aranılan adam rolünü üstlenmek zorunda kaldığını anlattı.
''Ne başaracağını sanıyorsun, hem de tek başına?''
Kızının bu sorusunun arkasında korkunun mu yoksa kuşkunun mu yattığını çıkaramadı. ''Onu yakalayacağım. Tek kişilik bir ordu olmadığımın farkındayım. Ama eğer bu çözümlenirse ilk adımı benim atmam gerekecek.'' Linda babasının söylediklerine karşı çıkmak istercesine hemen konuyu değiştirdi. Victor Mabaş'a çok acı çekti mi diye sordu. Hayır diye karşılık verdi Wallander. Her şey bir anda olup bitti. Bence öleceğini bile anlayamadı.
Onu şimdi ne yapacaklar?
Wallander bilmiyorum dedi. Herhalde otopsi yapılır. Sonra da geriye ailesinin onu buraya mı yoksa Güney Afrika'ya mı gömmek istediği konusu kalır. Güney Afrikalı olduğuna göre.
Kimin nesiydi?
Bilmiyorum. Bazen onunla aramda bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ama sabun köpüğü gibi yine elimden kayıverdi. Onun yüreğinin derinliklerinde ne olduğunu bildiğimi söyleyemem. İlginç bir delikanlıydı. Eğer Güney Afrika'da yaşamanın bedeli buysa, insan en kötü düşmanını bile oraya göndermek istemez.
Sana yardım etmek istiyorum dedi Linda.
Wallander edebilirsin dedi. Karakolu arayıp Martinson'u telefona çağırmanı istiyorum.
Bunu demek istememiştim dedi Linda. Başkalarının yapamayacağı bir şeyleri yapmak istiyorum.
Bu tür şeyler önceden planlanarak yapılmaz ki dedi Wallander. Kendiliğinden gelişir.
Linda karakolu arayarak Martinson'la görüşmek istediğini söyledi. Ne var ki santral görevlisi Martinson'u bulamadı. Linda ahizeyi eliyle kapatarak ne yapması gerektiğini sordu babasına. Wallander duraksadı. Ama hemen sonra bekleyemeyeceğinin bilincine vararak Swedberg'le konuşmasını istedi kızından.
Toplantıdaymış dedi Linda. Telefon bağlanmasını istemiyormuş.
Kim olduğunu söyle dedi Wallander. Önemli olduğunu belir. Toplantıdan çıksın.
Birkaç dakika içerisinde Swedberg telefona geldi. Linda ahizeyi Wallander'e uzattı.
Benim dedi. Kurt, bir şey söyleme. Neredesin?
Odamdayım.
Kapı kapalı mı?
Bir dakika.
Wallander onun kapıyı hızla kapattığını duydu.
Sonra neredesin diye fısıldadı.
Beni asla bulamayacağın bir yerde.
Lanet olsun.
Şimdi beni iyi dinle, sözümü kesme. Seninle buluşmam gerekiyor. Ama kimselere bir şey söylememen şartıyla. Ne Björk'e, ne Martinson'a, hiç kimseye. Eğer bu konuda söz veremezsen telefonu hemen şimdi kapatacağım.
Şu anda toplantı odasında seni ve Konovalenko'yu nasıl arayacağımızı tartışıyoruz dedi Swedberg. Toplantıya geri dönmezsem ve onlara seninle konuştuğumu söylemezsem garip olur.
Bunun bir yararı olmaz dedi Wallander. Yaptıklarımda haklıyım. Geçerli nedenlerim var. Ayrıca aranıyor olmaktan da yararlanmayı amaçlıyorum.
Bunu nasıl yapacaksın?
Buluştuğumuzda anlatırım. Haydi kararını ver artık.
Uzun bir sessizlik oldu. Wallander bekledi. Swedberg'in neye karar vereceğini kestiremiyordu.
Geleceğim dedi sonunda Swedberg.
Emin misin?
Evet.
Wallander Stjärnsund yolunu tarif etti.
2 saat sonra dedi Wallander. Evi bulabilecek misin?
Evet diye yanıtladı Swedberg.
Wallander telefonu kapattı. Ne yaptığımı bilen birinin olması gerektiğini düşünüyorum dedi Wallander.
Başına bir şey gelirse diye mi?
Kızının sorusu öylesine ani olmuştu ki Wallander'i hazırlıksız yakalamıştı.
Evet dedi, başıma bir şey gelecek olursa.
Bir kahve daha içti, evden çıkmak için ayağa kalktığında birden durdu.
Daha fazla endişelenmeni istemiyorum dedi, ama birkaç gün bu 4 duvarın dışına çıkmanı da istemiyorum. Sana hiçbir şey olmayacak, geceleri biraz daha rahat uyumak istiyorum o kadar.
Linda babasının yanağını okşadı.
Burada kalacağım dedi, merak etme.
Yalnızca birkaç gün daha dedi Wallander, fazla değil. Bu karabasan birkaç gün içerisinde sona erecek. Ondan sonra da birini öldürdüğüm gerçeğine alışmam gerekecek.
Linda'nın bir şeyler söylemesine fırsat vermeden arkasını dönüp evden dışarı çıktı. Dikiz aynasından kızının yola çıkıp arkasından baktığını gördü. Swedberg tam zamanda gelmişti. Bahçeden içeri girdiğinde saat 3:10 vardı. Wallander ceketini sırtına geçirerek arkadaşını karşılamaya çıktı. Swedberg ona bakıp başını iki yana salladı.
''Ne yapıyorsun?'' diye sordu.
''Bunun üstesinden geleceğimi sanıyorum.'' dedi Wallander. ''Geldiğin için teşekkür ederim.''
Şato harabelerinin çevresindeki eski kale hendeğinden geçerek köprüye ulaştılar. Swedberg durup aşağı sarkınarak yeşil alana hayranlıkla baktı.
''Bu tür şeylerin olabileceğini anlayabilmek çok zor.'' dedi.
''Hemen hemen her zaman kendi kararlarımızın tersine hareket ettiğimizi düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Görmezden gelerek bazı olayların gerçekleşmesini engelleyeceğimizi sanıyoruz.''
''Peki ama neden İsveç?'' diye sordu Swedberg. ''Başlangıç noktası olarak neden bu ülkeyi seçtiler?''
''Victor Mabaşa'nın bu konuya ilişkin bir açıklaması vardı.'' dedi Wallander.
''Kimin?''
Wallander Swedberg'in Afrikalı'nın adını bilmediğini hatırladı. Adı bir kez daha yineledi, sonra da konuşmasını sürdürdü. Bunun nedeni Kono Valenko'nun burada olmasından kaynaklanıyor dedi. Ama bu bir sis perdesini oluşturmak kadar önemli olayın arkasındaki kişiler için en önemli şey izlerinin sürülmemesi. İsveç insanın kolayca izini kaybettirebileceği bir ülke. Dikkatleri üstüne çekmeden sınırdan geçmek ve gözden kaybolmak çok kolay burada. Victor Mabasha'nın bu konuda yaptığı bir benzetme vardı. Güney Afrika'nın başkalarının yuvalarına yumurtalarını koyan guguk kuşuna benzediğini söylerdi. Yıllar önce harabeye dönen şatonun çevresinde dolaşmayı sürdürdüler. Swedberg çevresine bakındı. ''Daha önce hiç gelmemiştim buraya.'' dedi. ''Bu şatoda yaşandığı çağlarda polis olmak acaba nemene bir şeydi?'' Konuşmadan bir zamanlar yüksek duvarlar olan yıkıntının çevresinde dolaştılar. Swedberg, ''Martinson da benim çok şaşırdığımızı anlamalısın.'' dedi. ''Üstün başın kan içindeydi. Saçların terden yüzüne yapışmıştı ve silahlarını bize doğru çevirmiş sallıyordun.'' ''Evet, bunun farkındayım.'' dedi Wallander. ''Ama Björk'e senin çılgın gibi davrandığını söylemekle hata ettik.'' Doğrusunu istersen ben de bazen çıldırdığımı düşünmüyor değilim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Kono Valenko'nun peşime düşmesini sağlamayı düşünüyorum dedi Wallander. Saklandığı yerden ancak bu şekilde çıkacak. Swedberg son derece ciddi bir ifadeyle ona baktı. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsun dedi. Wallander sözlerine kendi de şaşarak, tehlikeyi önceden tahmin edersen o kadar riskli olmuyor diye karşılık verdi. ''Seni destekleyecek birilerinin olması gerek.'' dedi kararlı bir sesle Swedberg. ''O zaman ortaya çıkmaz.'' dedi Wallander. ''Benim yalnız olduğumu düşünmek yetmez ona. Mutlaka denetleyecektir. Emin olmadıkça da asla ortaya çıkıp saldırmaz.''
''Saldırmak mı?''
Wallander omuz silkti. ''Beni öldürmeye çalışacak.'' dedi. ''Ama başarılı olmaması için elimden geleni yapacağım.''
''Nasıl?''
''Henüz bilmiyorum.'' Swedberg ona şaşkınlıkla baktı ama bir şey söylemedi. Geri döndüler. Bir kez daha köprünün üstünde durdular. ''Sana sormak istediğim bir şey var.'' dedi Wallander. ''Kızım için çok endişeleniyorum. Kono Valenko'nun ne yapacağını kestiremiyorum. Bu yüzden de ona bir koruma vermeni istiyorum.''
''Björk bu iş için bir açıklama ister.'' dedi Swedberg.
''Biliyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Bu yüzden bunu senden istiyorum ya. Martinson'la konuş. Björk'ün bunu bilmesi gerekmiyor.''
''Elimden geleni yapacağım. Endişelenmeni çok iyi anlıyorum.''
Yeniden yürümeye başladılar. Köprüden çıkıp tepeyi tırmanmaya koyuldular.
''Ha, aklıma gelmişken kızını tanıyan biri Martinson'u görmeye geldi.'' dedi Swedberg konuyu değiştirmek amacıyla.
Wallander heyecanla ona baktı. ''Evine mi?''
''Hayır, ofisine. Arabasının soyulduğunu rapor etmek isteyen bir kadın. Kızının öğretmeniymiş galiba. Tam olarak hatırlamıyorum.''
Wallander birden durdu. ''Sen neler söylüyorsun?''
Swedberg sözlerini bir kez daha yineledi. ''Kadının adı neymiş?''
''Bilmiyorum.''
''Nasıl biriydi?''
''Bunu Martinson'a sorsan iyi edersin.''
''Martinson'un söylediklerini tam olarak hatırlamaya çalış.'' Swedberg düşünmeye başladı. ''Kahve içiyorduk.'' dedi. ''Martinson sürekli olarak odasına birilerinin geldiğinden şikayet ediyordu. İşlerinin yoğun olmasından ötürü ülser olacağını söylüyordu. Hiç olmazsa arabaları soymaktan vazgeçseler. Bir kadın geldi, biri arabasını soymuş. Kadın Wallander'in kızından söz etti. Hala Stockholm'de mi olduğunu sordu.''
''Martinson ona ne söylemiş? Kızımın burada olduğunu söylemiş mi?''
''Bilmiyorum.''
Martinson'u aramalıyız dedi Wallander. Hızlı adımlarla eve doğru gitti. Sonra da koşmaya başladı. Swedberg de arkasından gidiyordu. Wallander içeri girdiklerinde Martinson'u ara dedi. Kızımın nerede olduğunu kadına söyleyip söylemediğini öğren. Kadının adını öğren. Neden diye sorarsa daha sonra anlatacağını söylersin ona. Swedberg başını evet dercesine salladı.
Kadının arabasının soyulduğuna inanmıyorsun değil mi?
Bilmiyorum ama risk almak da istemiyorum.
Swedberg Martinson'u hemen aradı. Wallander Swedberg'in soruları karşısında Martinson'un şaşırdığını hissediyordu. Telefon konuşması bittiğinde Swedberg Wallander'in endişelerini paylaşmaya başlamıştı.
''Söylediğini söyledi.''
''Neyi?''
''Kızının Österlen'de babanın yanında kaldığını söylemiş.''
''Bunu neden söylemiş?''
''Kadın sormuş.''
Wallander mutfak duvarındaki saate baktı. ''Senin araman daha iyi olacak.'' dedi. ''Telefona büyük bir olasılıkla babam yanıt verecek. Şu sırada yemek yiyordur. Kızımla konuşmak istediğini söyle. Sonra da telefonu bana verirsin.'' Wallander arkadaşına babasının evinin telefon numarasını söyledi. Zil karşı tarafta uzun uzun çaldı. Sonunda Wallander'in babası telefonu açtı. Svetberg yaşlı adama torunuyla konuşmak istediğini söyledi. Yaşlı adamın verdiği yanıtı duyunca da konuşmayı kısa kesti.
Bisikletiyle kumsala gitmiş dedi.
Wallander midesinde yoğun bir ağrı hissetti.
Evden dışarı çıkmamasını söylemiştim ona. Svetberg yarım saat önce çıkmış dedi.
Svetberg'in arabasına atlayarak yola koyuldular. Wallander derin bir sessizliğe bürünmüştü. Svetberg ara sıra başını hafifçe çevirip ona bakıyordu ama Wallander konuşmuyordu. Kaseberg'a çıkışına geldiler. Devam et dedi Wallander. Bundan sonraki çıkıştan çıkacağız.
Kumsala mümkün olabilecek en yakın yere arabayı park ettiler. Etrafta başka araç yoktu.
Wallander'le Svetberg kumların üstünde koşmaya başladılar. Kumsal da boştu. Wallander panik duygusunun tüm benliğini ele geçirdiğini hissediyordu. Bir kez daha görünmez adam Konovalenko'nun soluğunu ense kökünde duymaya başlamıştı.
Rüzgarın yığdığı şu kum tepeciklerinden birinin arkasında olabilir dedi.
Svetberg, burada olacağından emin misin diye sordu. Kumsalın bu bölümünü çok sever dedi Wallander. Eğer kumsala inmişse mutlaka buraya gelmiştir. Sen şu tarafa git, ben de bu tarafa gideyim.
Wallander doğuya doğru ilerlerken Svetberg Kaseberga tarafına gitmişti.
Wallander endişelenmesini gerektiren bir şey olmadığını söyleyip duruyordu kendine.
Linda'nın başına hiçbir şey gelmemişti ve de gelmeyecekti. Ama söz verdiği gibi neden evde kalmadığını da bir türlü anlayamıyordu.
Bütün bu olanlara karşın hala işin nedenli ciddi olduğunu anlamaması mümkün müydü?
Ara sıra başını arkaya çevirip Svetberg'in gittiği tarafa bakıyordu. Henüz bir şey yoktu.
Wallander'in aklına birden Robert Ackerblom geldi. Bu durumda o olsaydı mutlaka dua ederdi diye geçirdi içinden. Ama benim dua edecek bir tanrım yok. Victor Mabasha gibi konuştuğum ruhlarım da yok. Benim yalnızca kendi sevinçlerim ve üzüntülerim var o kadar.
Kayaların tepesinde köpeğiyle durup denize bakan bir adam vardı.
Wallander adama kumsalda tek başına dolaşan bir genç kız görüp görmediğini sordu.
Adam başını iki yana salladı. 20 dakikadan beri orada olduğunu ama görmediğini söyledi.
Peki bir adam gördünüz mü diye sordu Wallander Konovalenko'yu tarif ederek.
Adam yine başını olumsuzlukla salladı.
Wallander adamın yanından ayrıldı. Hava o denli soğuk olmamasına karşın ürperdi. Adımlarını hızlandırdı. Kumsal hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu ona. Çevresine bakındı.
Birden birinin yanı başında durduğunu hisseder gibi oldu. Başını çevirdiğinde Svedberg'in kendisine el salladığını gördü.
Wallander geri dönerek koşmaya başladı. Svetberg de kızının yanına geldiğinde tir tir titriyordu. Soluklarının düzelmesini beklerken kızına baktı.
''Hani evden dışarı çıkmayacaktın?'' dedi. ''Neden çıktın?''
''Kızı kumsalda yürümenin bir sakıncası olmayacağını düşünmüştüm.'' dedi. ''Yani hava aydınlıkken bir sakıncası olmayacağını demek istiyorum. Kötü şeyler geceleri olmaz mı?''
Arabayı Svetberg kullanıyordu. Baba kız arkada oturuyorlardı.
''Büyük babama ne söyleyeyim?''
''Hiçbir şey.'' diye cevap verdi Wallander. ''Bu akşam onunla konuşacağım. Yarın da biraz iskambil oynarım. Bu da onu neşelendirir.''
Evden çok uzakta olmayan bir yerde birbirlerinden ayrıldılar.
Svetberg ile Wallander, Stjernzund'a geri döndüler.
''Korumanın bu akşamdan itibaren göreve başlamasını istiyorum.'' dedi Wallander.
''Hemen gidip Martinson'la konuşacağım.'' dedi Svetberg. ''Bir şeyler ayarlayacağız, merak etme.''
''Yolun kenarında bir polis arabasının beklemesini istiyorum.'' dedi Wallander.
''Evin polis tarafından korunduğunun anlaşılmasını istiyorum.''
Svetberg gitmeye hazırlanıyordu.
''Birkaç güne daha gereksinimim var.'' dedi Wallander. ''O zamana değin beni aramayı sürdürebilirsiniz. Beni ara sıra buradan aramanı istiyorum.''
''Martinson'a ne söyleyeyim?'' diye sordu Svetberg.
''Babamın evini gözetlemenin iyi bir şey olduğuna karar verdiğini söyle.'' dedi Wallander. ''Onu inandırmanın bir yolunu nasıl olsa bulursun.''
''Martinson'a her şeyi açık açık anlatmamı hala istemiyor musun?''
''Nerede olduğumu bir tek senin bilmen yeterli.'' diye karşılık verdi Wallander.
Svetberg gittikten sonra Wallander mutfağa giderek bir iki yumurta pişirdi. İki saat sonra da atlar geri döndü.
Stenviden mutfaktan içeri girerken kazandı mı diye sordu Wallander.
Kazandı diye karşılık verdi ama foto finişle.
Peters'la Noren polis aracında oturmuş kahve içiyorlardı. İkisinin de canı çok sıkılıyordu.
Svedberg onlara Wallander'in babasının oturduğu evi gözetleme emrini vermişti. Hiçbir şey yapmadan arabanın içinde oturmak kadar sıkıcı bir iş olamazdı. Biri gelip nöbeti devralıncaya değindi arabada oturacaklardı. Vardiyalarının bitmesine daha çok vardı. Saat 11'i çeyrek geçiyordu. Karanlık çökmüştü.
Wallander'e ne oldu dersin?
Bilmiyorum dedi Noren. Aynı şeyi daha kaç kez söylemem gerekecek. Bilmiyorum.
Tahmin etmen o kadar zor değil diye sürdürdü konuşmasını Peters. Ben onun alkolik olup olmadığını merak ediyorum doğrusu.
Neden alkolik olsun ki?
Onu sarhoş yakaladığımız o günü hatırlıyor musun?
Bu adamın alkolik olduğu anlamına gelmez.
Hayır ama olabilir de.
Konuşmanın bitmesiyle birlikte Noren arabadan indi. Bacaklarını açarak çişini yaptı. Tam o sırada da yangını gördü. Önce aracın farlarının yansıması sandı. Sonra da yangının çıktığı yerden gelen dumanları gördü.
Yangın diye haykırdı Peters'a.
Peters de arabadan indi.
Orman yangını mı acaba diye sordu Noren.
Alevler bir dizi tarlanın uç tarafındaki ağaçların arasından yükseliyordu. Yangının nereden çıktığı anlaşılmıyordu.
Oraya gidip baksak iyi olacak dedi Peters.
Svedberg görev yerimizden ayrılmamamız gerektiğini söylemiş dedi Noren. Ne olursa olsun buradan ayrılamayız.
10 dakikadan fazla sürmez dedi Peters. Yangının nerede olduğunu öğrenip polise haber vermeliyiz.
O zaman Svedberg'i arayıp izin al dedi Noren.
10 dakikadan fazla sürmez diye yineledi Peters. Neden korkuyorsun ki?
Korkmuyorum ama emir emirdir.
Bu tartışmayı Peters kazandı. Çamurlu traktör yolundan geçerek yangın yerine ulaştılar. Gittiklerinde eski bir yağ deposunun yandığını gördüler. Biri deponun içini kağıt ve naylonla doldurup ateşe vermişti. Peters ile Noren yangın yerine geldiklerinde alevler sönmek üzereydi.
''Çöp yakmak için garip bir saat'' dedi Peters çevresine bakınarak.
Ama çevrede kimsecikler yoktu, bomboştu.
''Hadi geri dönelim'' dedi Noren.
Nöbet tutmaları gereken yere yaklaşık 20 dakika sonra döndüler. Her şey yolunda gibiydi. Evin ışıkları sönmüştü. Wallander'in babasıyla kızı uyuyorlardı. Birkaç saat sonra Svedberg yanlarına gelip nöbeti devraldı.
''Her şey yolunda'' dedi Peters. Yangından söz etmedi.
Svedberg arabasında uyuyakalmıştı. Şafak söktü, gün ağardı. Saat 8'de Svedberg ortalıkta neden kimselerin olmadığını merak etmeye başladı. Wallander'in babasının sabahları çok erken kalktığını biliyordu. Saat 8:30'du. Bir şeylerin yolunda gitmediği duygusuna kapıldı, arabadan indi, avludan geçip ön kapının kulpunu çevirdi. Kilitli değildi, zili çalıp bekledi, kapı açılmadı. Loş hole girip çevreyi dinledi, çıt çıkmıyordu. Sonra birden bir hışırtı duydu. Sanki duvarın içinden çıkmaya çalışan bir farenin sesi gibiydi. Sesi izleyerek aralık bir kapının önüne geldi, kapıyı vurdu. Yanıt yerine bir homurtu duydu. Kapıyı hızla açtı, Wallander'in babası yatakta yatıyordu. Adamı yatağa bağlamışlar, ağzına da büyük bir bant yapıştırmışlardı. Svedberg donup kalmıştı. Neden sonra kendini toparlayarak bantı çıkarıp ipleri çözdü. Sonra da evi baştan aşağı aradı. Wallander'in kızının odası boştu. Wallander'in babasının dışında evde kimse yoktu.
''Bu iş ne zaman oldu?'' diye sordu.
''Dün gece'' dedi Wallander'in babası, 11 civarında.
''Kaç kişiydiler?''
''Bir.''
''Bir mi?''
''Evet ama silahlıydı.''
Svedberg yerinde doğruldu. Beyni durmuştu. Sonra da Wallander'e telefon etmeye gitti.
25. ayrımın sonu. Sayfa 346.